Ayrım 38, Medusa Darbesi, Robert Ludlum, sayfa 420. 36. Bölüm. Telefon çalınca yataktaki çıplak kadın irkildi ve doğrulup oturdu. Yanında yatan adam da birden gözlerini açtı. Gecenin bu saatinde telefonun çalmasından endişelenmişti. Yine de Çinli'nin yüzü sakindi. Aslında telaşlanmakla birlikte bu tür olaylarla sık karşılaştığı da belliydi. Komodinin üstündeki telefona uzandı. "Vay!" diye mırıldandı. Guangdong garnizonunun santral memuru "Macao Lai Dianhua" dedi. "Beni dinlemeyi engelleyen aygıta bağla ve bütün kayıt aygıtlarını da durdur."
"İsteğiniz yerine getirildi Albay Su."
"Öyle yapmış olduğunu umarım." Su yatakta oturup bir yanında kabarık bir daire bulunan küçük yassı bir kutuya uzandı. Kabarık daireyi alıcının ağzına yaklaştırıp bir düğmeye bastı. O hat dinlenseydi o anda şiddetli bir ıslık sesi duyulacaktı. Dinleyen paralel telefonu kapatana ya da dinleyenin kulak zarı patlayana kadar da bu tiz ses devam edecekti. Ama sessizlik sürüyordu. "Albay konuş Macao," diye emretti. Macao'daki adam dinleni yaptı. "Bonsoir mon ami, comment ça va?" Macao'daki katille daima Fransızca konuşan Su Jiang, "Woo!" diye soludu. Yatak örtülerini bir yana iterek çıplak kısa bacaklarını yere indirdi. Sonra kadına döndü. Kanton lehçesiyle emretti. "Hemen buradan git, giysilerini de al. Ön odada giyinirsin, kapıyı da açık bırak. Çıktığını görmek istiyorum."
Kadın fısıldadı. "Bana borcun var. İki seferdir geliyorum. Bana para vermelisin. Borcunu öde."
"Kocanı kovmamam senin için yeterli ödeme sayılır. Haydi defol. 30 saniyede gitmezsen kocan işsiz kalacak."
Kadın eşyalarını kaptı. "Sana neden domuz dediklerini anladım." Yatak odası kapısına koştu. "Domuz."
So birkaç saniye sonra telefona dönerek Fransızca devam etti. "Ne oldu?"
"Beijing'den gelen haberler inanılacak gibi değil. Shenzhen'deki hava üstünden gelen haberler de öyle. Seni esir almış."
Macao'daki adam "o öldü" diye cevap verdi.
"Öldü mü?"
"Onu kendi vatandaşları vurdu. Vücudunda en az 50 kurşun var."
"Ya sen?"
"Benim hikayeme inandılar. Onlara yolda yakalanan ve rehin olarak kullanılan biri olduğumu söyledim. Beni ayrıca yem olarak kullanmaya kalktığını belirttim. Bana iyi davrandılar ve ısrarım üzerine adımı da basından gizlediler. Olayı önemsizmiş gibi göstermek için ellerinden geleni yapıyorlar tabii. Ama pek başarılı olamayacaklar. Gazetecilerle televizyoncular oraya doluşmuştu. Bunları sabah gazetelerinde okursun."
"Tanrım, bu iş nerede oldu?"
"Victoria Tepesi'nde bir evde. Orası konsolosluğa ait çok da gizli bir yermiş. Zaten bu yüzden liderine ulaşmam gerekiyor. Öğrendiğim şeyleri dinlemesi gerek."
"Bana anlat."
Katil aşağı gören bir tavırla güldü. "Böyle bilgiyi bedava vermem, satarım. Hele domuzlara hiç vermem."
"Sol paranı veririz," diye ısrar etti.
"Ben bu numaraları bilirim."
"Albay, liderden kastın nedir?" dedi.
"Baş adamınız, hepinize emir veren kimse, kuş cennetinde durmadan konuşan adam, kılıcını büyük ustalıkla kullanan, gözleri yuvalarından uğramış deli. Kendisine Fransız'ın zaman kazanmaya çalıştığını söylemeye çalıştım. Onu uyarmak istedim."
"Bunu yapmaya cesaret ettin ha?"
"Kendisine sor. Ona bir iş döndüğünü, Fransız'ın kendisini oyaladığını söyledim." "Tanrım, beni dinlemediği için de başıma bunlar geldi. Ona söylediğim zaman namussuz Fransız'ı biçmeliydi. Şimdi kendisine konuşmak istediğimi haber ver."
Albay şaşırmıştı. "Ben bile onunla konuşamıyorum. Ben sadece şifre adlarını bildiğim yardımcılarına erişebiliyorum. Onların asıl adlarını da bilmiyorum."
Borno'nun sözünü kesti. "Guangdong tepelerine gelerek benimle buluşan ve işleri bildiren adamları mı söylüyorsun?"
"Evet."
Jason öfkeyle bağırdı. Şimdi sahte Born rolündeydi. "Onlarla konuşmam. Ben baş adamla konuşacağım. Bunu yapması kendisi için iyi olur."
"Önce diğerleriyle konuşacaksın. Bunun için bile önemli bir neden olmalı. Onlar seni çağırdılar hep. Bunu bilmen gerekir."
"Pekala. Bu kez kurye sen olacaksın. 3 saat kadar Amerikalılarla kaldım. Yaşamımın en başarılı rolünü yaptım. Beni uzun uzun sorguya çektiler. Ben de içtenlikle cevap verdim. Burada pek çok adamım olduğunu söylememe gerek yok. Onlara sorulacak olursa hemen belirli gün ve saatte birlikte olduğumuzu söylerler. Bu da..."
So onun sözünü kesti. "Bana bunları anlatmana gerek yok. Lütfen göndereceğim haberi ver. Amerikalılarla konuştu. Sonra ne oldu?" Ayrıca dinledim. Oradakilerin budalaca huyları var. Yanlarında yabancılar varken aralarında açık açık konuşuyorlar. Şimdi bir İngiliz'i dinliyorum. Üstün olduğuna inanan birinin sesini duyuyorum. Bunu hepimiz daha önce de duymuştuk.
Çok haklısın. İngilizler böyle hata yapmazlar. Siz çekik gözlüler de yapmazsınız.
Lütfen devam et.
Beni yakalayan ve Amerikalılar tarafından öldürülen adam da bir Amerikalıymış.
Yani?
Ben birini öldürünce imzamı bırakırım. Jason Bourne olduğumu belirtirim. Meğer o adam asıl Jason Bourne'muş. Onu 2 yıldır arıyorlarmış. Beijing'in onu bulup tuttuğunu sanıyorlardı. Beijing'den biri o evde bulunan önemli birini öldürtmek istediğini yapıyormuş.
Ne demek istediğini anlayamadım. Lütfen açık konuş.
Odada Amerikalılardan başkaları da vardı. Tayvan'dan gelmiş Çinliler. Hemen Kuomintang'daki gizli örgütlerin liderlerine karşı olduklarını söylediler. Hem öfkeliydiler hem de korkuyorlardı sanırım.
Bourne sustu. Derin bir sessizlik oldu. Albay endişelenmişti. Peki sonra?
Bir sürü şey söylendi. Durmadan Sheng diye birinden söz ediliyordu.
Ay ya!
İşte bu haberi vereceksin. 3 saat içinde kumarhaneden cevabı almak istiyorum. Bunu alması için birini yollayacağım. Sakın bir budalalık yapma. İşime karışılırsa adamların ölür.
So Jiang birkaç hafta önce Tsim Sha Tsui'deki bir kabarenin arka odasında 5 düşmanımızın öldürüldüğünü anımsıyoruz dedi. İşine karışılmayacak. İş sana gelince budalalık olmaz. Biz asıl Jason Bourne'un halefi kadar usta olup olmadığını sık sık merak ettik.
Hayır, halefi kadar usta değildi. Sonra gerçek bir ilgiyle sordu. Benim asıl Bourne olmadığıma ne zaman karar verdiler?
Albay ilk görüşte diye açıkladı. Yıllar izlerini bırakırlar değil mi? Vücut çevikliğini koruyabilir, hatta daha güçlü olabilir. Ama yüz geçen yılları açıklar. Senin yüzün Medusa'da çalışmış birinin yüzü olamazdı. Medusa 15 yıl geride kalıyor. Oysa sen 30'unu yeni geçmiş birisin. Medusa çocukları işe almazdı. Sen Fransızın yarattığı biriydin.
Bourne kriz şifresini kullanın diye direktif verdi. 3 saat süre veriyorum. Telefonu kapattı.
Jason bütün gece açık merkezdeki telefon kulübesinden çıkarak öfkeyle McAllister'a baktı. Müsteşar küçük bir bloknota bir şeyler yazıyordu.
Çok başarılı oldum. Eğer Shank'le buluşmayı isteseydin adam kuşkulanır ve kabul etmezdi. Ama sen sadece telefonda konuşmak istedin. Hem kendisi sana karşılık vermek zorundadır. Bunu yapmamasının tehlikeli olacağını bilir.
Yandaki kontuvara giderek ülkeler arası telefon ücretini ödedi. Sonra küçük defterine bir şey yazıp kapıya doğru yürüdü. Birlikte caddeye çıktılar.
Bourne telaşlıydı. Kahramanlığa kalkışmanın sırası değil. Başarısızlığa uğrarsan ölürsün. Buna aldırdığım yok. Yalnız dünya ve uzak doğu önemli.
Başarısızlığa uğramama imkan yok. Sheng ölse de sağ kalsa da oyunu kaybedecek. 72 saat sonra Hong Kong'daki konsolosluk onun işini halledecek.
Jason, insanın işin başında kendini feda etmeye kalkması hiç hoşuma gitmez diye söylendi. Böyle kahramanlıklar işleri alt üst eder. Üstelik senin plan tuzak kokuyor. Kokusunu hemen alacaklardır.
Sheng'le pazarlığa girişmeye kalksaydın birden kuşkulanırlardı. Bu işin acemice planlandığını söylüyorsun. Ben de bir amatörüm, daha da iyi. Sheng telefonda sesimi duyunca her şeyi anladığını sanacaktır. Ben hiçbir zaman layık olduğu yere varmayan, bu yüzden herkese garez olan amatörüm. Şimdi Bay Bourne, bana bir silah bulacaksın.
Bu isteği yerine getirmek güç değildi. Danju'nun Rua Dalorcha'daki katında küçük bir silah deposu vardı. Gidip bir silah seçmeye karar verdiler. Yine de bu iş 2 saatlerini aldı. Jason tabancaları McAllister'ın eline verip yüzüne bakıyordu. Adamın silahı tutuşu ve yüz ifadesi gerçeği açıklıyordu. Sonunda ucunda susturucu bulunan bir 22'lik Charter Arms'la karar kıldılar.
Bourne kafasına nişan al dedi. Kafasına en az 3 kurşun sık. Kurşunlar vücuda girerse arı sokması gibi etki yapar.
Jason kendisi için Interdynamic KG-9 makineli tabancayı uygun buldu. Bunlardan 3'ünü aldı. Her birinin şarjöründe 30 kurşun vardı. O sırada McAllister elindeki küçük tabancaya bakarak yutkunuyordu. Silahları ceketlerinin altına gizlemişlerdi. Sabah 3.35'te Campek kumarhanesine girerek Amerikan barda oturdular. Bourne oraya ilk geldiği günkü yerindeydi. Müsteşar da epey uzağına oturdu. Barmen çok cömert müşteriyi hemen tanıdı ve sevinçle karşısına koştu.
Ney hau a? Mıço la mı goy?
Bon sağlığının yerinde olduğunu belirtiyordu. Bartender anımsaması sayesinde bol bahşiş alacağına inanarak İngiliz viskisiydi değil mi diye sordu.
Lisboa kumarhanesindeki dostlarıma seninle konuşmalarını söyledim. Sen Macao'daki en iyi barmensin sanırım.
Lisboa mı? En büyük para orada döner. Teşekkür ederim efendim.
Barmen koşup bir bardağa Sezar'ın ordularını felce uğratacak kadar bol viski koydu.
Bond bir şey söylemeden başını sallayınca adam istemeye istemeye dört tabure ötedeki McAllister'ın yanına gitti.
Jason müsteşarın beyaz şarap isteyip bedelini küçük defterine yazdığını gördü. Onun telefon parasını da kaydetmiş olduğunu anladı. Barmen omuz silkip istemeye istemeye şarabı verdi ve en değerli müşterisinin yakınında durdu.
Bond işin başladığını anladı. Bir geçitte dövüştüğü ve kendisini Guangdong tepelerine götüren silahsız savaş uzmanı, iyi giyimli Çinli'yi tanımıştı.
Albay Zhou Jiang'ın bu gece hiç hata yapmamaya kararlı olduğu en güvenilir haberciden yararlanmasından anlaşılıyordu. Bu gece yoksul yaşlı adamlar, sokak kadınları yoktu.
Çinli oyunlara bakarmış gibi ağır ağır masaların arasından geçti. 5 numaralı masaya gelince bir iskemleye oturup cebinden bir tomar para çıkardı. Jason bunların arasında üstünde kriz yazılı bir mesaj olduğundan emindi. Şık giyinmiş Çinli 20 dakika sonra parasını cebine koyup kalktı. Şenge kısa yoldan erişmelerini sadece o sağlayabilirdi. Kendisi hem Macao'yu hem de Guangdong sınırını iyi biliyordu. Bond başını kaldırınca barmenin öbür uçta bir müşteriyle ilgilendiğini gördü.
McAllister'a baktı. "Buradan ayrılma," diye fısıldadı. Hemen kalkıp habercinin arkasından gitti. Barmenin yanından geçerken hemen döneceğini söylemeyi de unutmadı.
Kaldırıma çıkınca iyi giyimli Çinli'yi birkaç blok izledi. Onun loş bir yan sokağa girip park etmiş boş bir arabaya yaklaştığını gördü. Demek kimseyle buluşmayacaktı. Haberi vermişti ve oradan uzaklaşacaktı.
Çinli arabanın kapısını açarken Bond koşup onun omzuna dokundu. Çinli birden dönerek korkunç bir tekme attı. Ama Bond bunu beklediği için geri zıplamıştı, ellerini kaldırıp işaret etti.
"İngilizce yine başlamayalım," dedi. "Bir haftaki dayak yüzünden hala vücudum sızlıyor."
"Ayya sen!"
Çinli de dövüşmeyeceğini belirtmek için ellerini kaldırdı.
"Bana hak etmediğim bir onur verdin. O gece beni yendin. Bu yüzden kendimi mükemmelleştirmek için günde 6 saat çalışmaya başladım."
"Senin yaşınla benimkini düşünecek olursak yenilmediğini anlaman gerekir. Kemiklerim seninkilerden daha fazla sızladı. Hem şimdi çalışmalarının sonucunu anlamaya da gelmedin. Sana çok para vereceğim ama seninle dövüşmeyeceğim. Korkak olduğumu söyleyebilirsin."
Çinli ellerini indirip güldü.
"Hayır efendim, sen korkak değilsin. Sadece üstünsün."
"Yok yok, beni epey korkuttun. Ayrıca bana büyük bir iyilik yaptın."
"Bunun için bana büyük para verdin."
"Şimdi çok daha fazlasını vereceğim."
"Haberi sana mı yolladılar?"
"Evet."
"Öyleyse sen Fransızın yerine geçtin."
"Hayır, haberi yollayanlar Fransızı öldürdüler."
Çinli şaşırdı, belki de üzülmüştü.
"Neden?" diye sordu. "Onlara iyi hizmet etti. Üstelik senden daha yaşlı bir adamdı. Yoksa ihanet mi etti?"
"Hayır, ona kalleşlik ettiler."
"Bunu komünistler mi yaptı?"
"Bond, hayır, Kuomintang," diye cevap verdi.
"Dokadır. Benden istediğin nedir?"
"Geçen seferki şeyleri yapacaksın. Yalnız bu kez yanımdan ayrılmayacaksın. Bir çift göz kiralamak istiyorum."
"Evet. Öyleyse sınırı geçmek için yardıma gereksinmem var."
"Bir fotoğrafı bir pasaporttan diğerine geçirecek birini bulursan buna gerek kalmaz."
"Bu her gün yapılan bir şey. Bir çocuk bile bunu başarır."
"İyi, öyleyse iş seni tutmama kaldı. Bu işte biraz tehlike var. Ayrıca 20.000 Amerikan doları da var. Geçen sefer 10.000 vermiştim. Bu kez 20.000 alacaksın."
"Ayva, bu bir servet."
Çinli durup onu süzdü. "Tehlike büyük olmalı."
"Tatsızlık çıkarsa kendini kurtarabileceğinden eminim. Parayı burada sadece senin alabileceğin bir yere bırakırız. İşi istiyor musun?"
"Gözlerim bir şahininki kadar keskindir. Başkasını arama."
"Benimle kumarhaneye gel. Kapıda bekle. Ben birini yollayıp haberi aldırtacağım."
Barmen Bond'un isteğini seve seve yerine getirdi. Kriz lafına anlam verememişti. Bond ona bunun yarışta koşacak bir atın adı olduğunu söyledi. Barmen 5 numaradaki şaşıran bir oyuncuya özel bir içkiyi verip tepsinin altında kapalı bir zarfla geri döndü. Tepsiyi tembih edildiği gibi Bourne'la McAllister'ın arasına bara bıraktı. Jason paketinden bir sigara çekerek müsteşara yaklaştı. ''Ateşin var mı ahbap?'' diye sordu. McAllister dönüp kibrit kutusunu çıkarırken de kapalı zarfı alıverdi. Açıp içindeki kağıdı çekti. Kağıda İngilizce ''Macao 3261443'e telefon et'' diye yazılmıştı. Barmen'e işaret etti adam. ''Buyurun efendim'' diyerek yaklaştı. ''İçki mi istediniz?'' Hayır. Bourne Hong Kong paralarını onun önüne bıraktı. Macao'da birine telefon edeceğim. Yakında nerede telefon kulübesi var? Bana kumbaraya atmam gereken Macao parasını da ver. Sizin gibi bir centilmenin adi bir telefonu kullanmasına izin veremem. Hem bence buradaki müşterilerin çoğu hastalıklı. Size de bir şey bulaşabilir. İzin verin efendim. Barın arkasında çok özel kimseler için bir telefonum var. Bourne teşekkür bile edemeden adam telefonu çıkarıp peykinin üstüne bıraktı. McAllister kendini süzerken numarayı çevirdi Jason. Bir kadın "Way!" dedi. Bourne İngilizce konuştu. Bu numarayı aramam istendi. Ölen sahtekar fazla Çince bilmiyordu.
Buluşacağız.
Olmaz.
Israr etmemiz gerekiyor.
Vazgeç. Beni iyi tanırsınız. Ben o adamla konuşmak istiyorum. Sadece o adamla.
Çok küstahsınız.
Sen bir budala bile değilsin. Benimle konuşmazsa kocaman kılıçlı sıska adamın da budala olduğunu anlayacağım.
Buna nasıl cesaret?
Jason sert sesle onun sözünü kesti. Bu sözleri bu gece daha önce de duydum. Evet, cesaret ediyorum. Onun bana oranla kaybedebileceği çok daha fazla şey var. Ona gereksinmem de yok. Ama şu anda bana ihtiyacı olduğunu biliyorum.
Bana kanıtlanabilecek bir neden gösterin.
Onbaşılara neden göstermem. Bir zamanlar binbaşıydım, yoksa bunu bilmiyor muydun?
Hakarete gerek yok.
Bu konuşmaya da gerek yok. 30 dakika sonra arayacağım. Bana daha iyi bir öneride bulun ya da o adamı teklif et. Konuşanın o olup olmadığını anlarım. Sadece kendisinin yanıtlayabileceği bir iki soru soracağım. Bourne telefonu kapattı. Dört tabure ötedeki McAllister telaşla fısıldadı.
Ne yapıyorsun?
Senin güneşe çıkmanı ayarlıyorum. Yanında bir güneş losyonu olduğunu umarım. Buradan gidiyoruz. 5 dakika sonra beni izle. Kapıdan çıkınca sağa dön ve yürümeye devam et. Biz seni alırız.
Biz mi?
Tanışmanı istediğim biri var. Genç bir dost. Onu beğeneceğini sanıyorum. Tıpkı senin gibi giyiniyor.
Başka biri mi? Sen çıldırdın mı?
Sakin ol müsteşar. Birbirimizi tanımadığımızı unutma. Hayır, çıldırmadım. Sadece bizi kollayacak birini tuttum. Bu işlerde benim deneyimli olduğumu unutma.
38. ayının sonu. Sayfa 430.